Ayrım 6.
Bir bakmışsınız Vere sokağında, kurdeleler danteller arasında, bir bakmışsınız tepe taklak bir çuvala tıkılıvermişti. Sokak sokak, hızla, sarsıla sarsıla sürüklendi, sonunda çuvaldan dışarı, buraya, bulunduğu yere silkeleniverdi. Kendini zifiri karanlığın ortasında buldu. Kendini soğuk, rutubetli bir yerde buldu. Hafif baş dönmesi geçerken alçak tavanlı karanlık odanın içinde bir iki karaltı seçti. Kırık sandalyeler, atılı vermiş bir şilti. Derken birisi onu aldı, bacağından sıkıca bir engele bağladı. Yere bir şey yayıldı. Hayvan mı insan mı bilemiyordu. Kocaman çizmeler ve çamurlara belenmiş etekler sağa sola çarpa çarpa odaya girip çıktılar. Yerde çürüyen et parçaları üzerinde sinekler vızıldayıp duruyordu. Karanlık köşelerden çocuklar sürüne sürüne gelip kulaklarını çimdirdiler. İnledi, ağır bir el kafasına şaplığa indirdi. Korkuyla büzüldü, ıslak tuğlaların üzerine biraz daha çöktü, duvar dibine sindi. Şimdi odanın zemininin çeşit çeşit hayvanla dolu olduğunu görebiliyordu. Köpekler ortalarına aldıkları çürümekte olan bir kemiği didikliyor, çekiştiriyorlardı. Derilerinden kaburgaları fırlıyordu, açlıktan ölmek üzereydiler. Kirli, hastalıklıydılar. Tarak, fırça yüzü görmemiştiler. Flash hepsinin de kendisi gibi en iyi cins köpekler, kahyalara emanet edilen köpekler olduğunu görebiliyordu. İnlemeye bile cesaret edemeden saatler saatler boyu yattı. En çok susuzluk koyuyordu ona. Ama yakınındaki bir kapta duran yoğun, yeşilimsi sudan bir yudum almaktansa ölürdü daha iyi. Oysa şahane bir tazı o sudan kana kana içiyordu. Kapının her tekmelenerek açılışında başını kaldırıp bakıyordu Flash. Miss Barrett, Miss Barrett miydi gelen? Gelmiş miydi nihayet? Ama gelen bütün köpekleri tekmeyle bir kenara iterek tökezliğe tökezliğe gidip kendini kırık bir iskemlenin üzerine atan kıllı bir hayduttu. Derken yavaş yavaş hava karardı. Yerde şiltenin iskemlelerinin üzerinde o karaltıların ne olduğunu çıkaramıyordu. Şöminenin üzerindeki rafa dibine gelmiş bir mum oturtulmuştu. Dışarıdaki su yolunda bir ateş yanıyordu. Bunun bir alçalıp bir yükselen çiğ ışığında Flash dışarıdan gelip geçerken pencereden bakıp sırıtan korkunç suratları görebiliyordu. Derken içeri doluştular. Küçük, zaten kalabalık olan oda öylesine kalabalıklaştı ki daha da büzülüp iyice duvara yapışmak zorunda kaldı. Bu korkunç canavarlar, bazıları yırtık pırtık giysiler içindeydiler, bazıları ise boyalar ve tüyler içinde parıl parıl parlıyorlardı. Yere çömeldiler, masaya abandılar. İçmeye başladılar, küfrettiler, birbirlerini yumrukladılar. Yere atılan çuvallardan başka köpekler dışarı fırladı. Tasmaları, hala boyunlarında duran finolar, seterler, pointerlar, bir köşeden ötekine şaşkın şaşkın kanat çırpan dev bir papağan. Sahibesi Maida Valley dulu dehşete düşürecek bir aksanla "Güzel Paul, güzel Paul" diye çığlık atıyordu. Derken kadınların çantaları açıldı ve masanın üzerine Flash'ın Miss Barrett ya da Miss Henrietta'nın üzerinde gördüklerine benzer bilezikler, yüzükler, broşlar saçıldı. Yaratıklar avuçlayıp evirip çevirdiler bunları, küfrettiler, bunlar yüzünden kavga ettiler. Köpekler havladı, çocuklar çığlık attılar ve şahane papağan, Flash'ın Wimpole Street'te bir vitrinde tüneyinde sallanırken gördüğü türden bir kuş, "Güzel Paul, güzel Paul" çığlıklarını giderek daha hızlı tekrarlamaya başlayınca terliği yedi. Büyük sarı lekeli güvercin grisi kanatlarını deli gibi çırptı, derken mum devrildi, yere düştü, o da karardı. İçerisi giderek daha da ısındı. Koku sıcak, katlanılmaz gibiydi. Flash'ın burnu yandı, postu seyirdi. Miss Barrett hala yoktu. Miss Barrett, Wimpole sokağındaki divanına uzanmıştı. Rahatsızdı, üzgündü ama ciddi olarak kaygılanmıyordu. Tabii Flash sıkıntı çekecekti, bütün gece sızlanacak, havlayacaktı. Ama sadece birkaç saatlik işti bu. Mr. Taylor istediği parayı söyleyecekti, kendisi parayı verecekti, Flash geri verilecekti. 2 Eylül çarşamba sabahı Whitechapel'ın kargalıkları üzerine doğdu. Kırık pencereler yavaş yavaş boz rengine sıvandı. Yere serilmiş yatan haydutların kıllı yüzlerine ışık düştü. Flash gözlerini perdeleyen daldığı rüyalardan uyandı ve bir kere daha gerçeğin farkına vardı. Gerçek buydu şimdi. Bu oda, bu haydutlar, bu inleyen, hırlayan, sıkıca bağlanmış köpekler, bu kasvet, bu nem. Daha dün bir dükkanda, hanımların yanında, kurdeleler arasında gezindiği gerçek olabilir miydi? Wimpole Sokağı diye bir yer var mıydı? Temiz suyun mor bir kasede pırıl pırıl parladığı bir oda. Yastıklara yan gelip yatmış mıydı? O güzelce kızartılmış tavuk kanadını yemiş miydi? Sonra hırs ve kıskançlıktan perişan olup sarı eldivenli bir adamı ısırmış mıydı? O hayatın ve o hayattaki duyguların tümü süzüldü, gitti, dağıldı, gerçekliğini kaybetti. Burada tozlu ışık içeri sızarken kadının biri bir çuvalın üzerinden kalkıp doğruldu, iki yana sallana sallana bir almaya gitti. İçki ve küfür yeniden başladı. Şişman bir kadın onu kulaklarından tutup kaldırdı, kaburgalarını çimdirdi ve yeniden yere atarken bir kahkahayla yıkıldı ortalık. Kapı tekmeyle açılıyor ve gürültüyle vurularak kapanıyordu. Bu her olduğunda başını kaldırıp bakıyordu. Wilson mıydı? Acaba Mr. Browning olabilir miydi ya da Miss Barrett? Ama hayır. Gelen yalnızca bir hırsız daha, bir katil daha. Daha o yırtık pırtık etekleri, kaba nasır yerleri patlamış postalları görür görmez siniyordu. Bir keresinde kendisine doğru fırlatılan kemiği kemirmeyi denedi ama dişleri taşlaşmış etin üzerinde kavuşmadı ve iğrenç koku midesini bulandırdı. Susuzluğu arttı ve tastan dökülen o yeşilimsi suyun birazını diliyle yalamak zorunda kaldı. Ama çarşamba günü akşam olurken, o daha da terler dökerken, dili yarılıp kırık döşeme tahtaları üzerinde yatmaktan derisinde yaralar açılırken, her şey birbirine karıştı. Olup bitenleri fark etmiyordu bile. Ancak kapı açıldığında başını kaldırıp baktı. Hayır, gelen Miss Barrett değildi. Wimpole sokağındaki divanın üzerine uzanmış yatan Miss Barrett kaygılanmaya başlıyordu. Gelişmelerde bir gecikme vardı. Taylor, çarşamba günü öğleden sonra Whitechapel'a ineceğini ve cemiyetiyle konuşacağını söylemişti ama çarşamba öğleden sonrası, çarşamba akşamı gelmiş geçmiş, Taylor hala görünmemişti. Bu tek anlama gelebilir diye düşünüyordu, fiyat yükselecekti, tam da şu anda, ne aksilik. Gene de tabii parayı ödemek zorundaydı. Biliyorsun, flaşıma kavuşmalıyım diye yazdı Mr. Browning'e. Pazarlık edip fiyat indirme riskini göze alamam. Böyle divanın üzerine uzanmış Mr. Browning'e mektup yazıyor, bir yandan da kapının çalınmasını bekliyordu. Ama Wilson elinde mektuplarla yukarı çıktı. Wilson sıcak su getirmek üzere yukarı çıktı. Yatma vakti gelmişti ve Flash daha gelmemişti. 3 Eylül Perşembe günü Whitechapel'a doğdu. Kapı açıldı kapandı. Bütün gece yerde Flash'ın yanı başında ağlayıp duran kızıl tüylü seter, köstebek derisi yelek giymiş bir haydut tarafından çekilip götürüldü. Kaderi ne olacaktı? Öldürülmek mi daha iyiydi, burada kalmak mı? Hangisi daha kötüydü? Bu hayat mı, o ölüm mü? Bu tertipçiler, bu açlık ve susuzluk, burnunun direğini kıran kokular. Bir zamanlar olacak iş mi kolonya kokusundan nefret ettiği aklına geldi Flash'ın. Herhangi belirgin bir resmi, bir arzuyu silip götürüyordu. Eski anı parçaları zihninde dolanmaya başladı. Şu ses, ihtiyar doktor Mitford'un kırlarda haykıran sesi miydi? Oradaki kapının önünde fırıncıyla dedikodu eden Karen Happock mıydı? Odada bir tıkırtı vardı. Acaba Miss Mitford sardunyalardan bir demet mi yapıyor? Duyduğum bu mu? Diye düşündü. Yok, sadece rüzgarın, fırtınalıydı bugün hava, kırık pencere camının üzerine gerilmiş kahverengi kağıdı hışırdatırken çıkardığı ses. Sadece kaldırımlarda haykıran bir sarhoş. Sadece ateşin üzerindeki tavada ringa balığı kızartırken kendi kendine söylenip duran acuze. Unutulmuş ve terk edilmişti. Yardım gelmiyordu. Kimse onunla konuşmuyordu. Papağanlar güzel Pol, güzel Pol diye bağırdı. Kanaryalar da anlamsız cikciklerini sürdürdüler. Derken akşamla birlikte odaya yeniden karanlık çöktü. Mum tabağa yapıştırıldı, dışarıdan gelen çiğ ışık parladı, sırtlarında torbalar olan, suratları boyalı, süslü püslü kadınlar ayaklarını sürüye sürüye kapıdan içeri girdiler. Kendilerini kırık yatakların ve masaların üzerine atmaya başladılar. Bir gece daha karanlığını Whitechapel'ın üzerine gelmişti. Yağmur damdaki bir delikten içeri hiç durmadan yağıyor ve deliğin altına konulmuş bir tasa tıpır tıpır damlıyordu. Miss Barrett gelmemişti. Perşembe günü Wimpole sokağına şafak söktü. Ne Flash'tan eser ne de Taylor'dan haber vardı. Miss Barrett son derecede kaygılıydı. Sağa sola sordurdu. Kardeşi Henry'yi çağırtıp sorguya çekti. Henry'nin kendisini atlattığını anladı. İblis Taylor dün gece söz verdiği üzere gelmişti, şartlarını bildirmişti. Cemiyet için 6 gine, kendisi için de 0.5 gine. Ama Henry gelip ona haber vermek yerine gitmiş Mr. Barrett'a söylemiş. Tabii Mr. Barrett da ona parayı ödememesini ve bu ziyareti kız kardeşinden gizlemesini emretmişti. Miss Barrett had safhada sinirli ve kızgındı. Erkek kardeşinden bir an önce Mr. Taylor'a gidip parayı ödemesini istedi. Henry karşı çıktı ve babamdan söz etti. Ama babamdan söz etmenin yeri değil diye karşı çıktı Miss Barrett. Onlar babalarından söz ede dursunlar, Flash öldürülecekti. Kararını verdi. Henry gitmiyorsa kendisi gidecekti. Ötekiler benim istediğimi yapmıyorlarsa yarın sabah ben kendim gider, Flash'ı alıp getiririm diye yazdı Mr. Browning'e. Gel gelelim, Miss Barrett çok geçmeden anladı ki söylemesi kolay, yapması zor. Onun Flash'a gitmesi en az Flash'ın ona gelmesi kadar zordu. Bütün Wimpole sokağı Miss Barrett'a karşıydı. Flash'ın çalındığını ve Taylor'ın fidye istediğini artık dillerdeydi. Wimpole sokağı Whitechapel'a karşıydı. Ama Mr. Boyd haber göndertip fidyeyi ödemenin kendi fikrince korkunç bir günah olacağını bildirdi. Babası ve erkek kardeşleri ona karşı birleşmişlerdi. Sınıflarının çıkarları adına her türlü ihanete hazırdılar. Ama hepsinden de kötüsü, çok daha kötüsü, Mr. Browning bütün ağırlığını, bütün belagatini, bütün bilgisini, bütün mantığını Wimpole sokağından yana ve Flash'a karşı koymuştu. Eğer Miss Barrett Taylor'a boyun eğerse, diye yazıyordu, zorbalığa boyun eğecekti. Şantajcılara boyun eğecekti. Kötünün haklı üzerindeki gücünü arttıracaktı. Taylor'a istediğini verirse, köpeklerin kurtarmalığını vermeye yetecek paraları olmayan yoksul köpek sahipleri ne yapacaklardı? Mr. Browning'in hayal gücü coşmuştu. Taylor kendisinden 5 şilin dahi istese, gör bak neler söyleyecekti. Diyecekti ki, çetenin marifetlerinden sorumlu sensin, ben seni bilirim. Bana kafa ayak kesme martavalları atmaya kalkma. Şurada durup konuştuğum kadar emin ol ki, bütün hayatınca seni, kendini baş belası ilan eden seni hor göreceğim. Önüme çıkan her fırsatta senin, seninle işbirliği edenlerin kuyunuzu kazacağım. Seni elime geçirdim ya, gözüm hep üzerinde artık. Eğer Mr. Browning, Taylor Bey'le karşılaşma fırsatı bulursaymış, ona bunları diyecekmiş. Çünkü o akşamüstü postayla yetiştirdiği bir başka mektupta da dediği gibi, mertebe mertebe, bütün baskıcıların istedikleri zaman sırlarını eline geçirebildikleri zayıfları, sessizleri, üzüm üzüm üzmek için çeşit çeşit yollar bulduklarını düşünmek ne korkunçmuş. Miss Barrett'ı suçlamıyordu. Onun yaptığı her şey ona göre tamamen doğruydu. Tamamen kabulüydü. Gene de cuma sabahı devam ediyordu. Bence acıklı bir zaaftır ki köpek hırsızı Taylor'a arka çıkıyorsa, rehberden rastgele seçtiği isimlere kara çalarak zavallıların gırtlaklarını kesmelerine ya da ülkeden kaçmalarına sebep olan Mr. Bernard Gregory gibi bir şantajcıya da dolaylı olarak arka çıkıyor demekti. Ayrıca durum tartışma kaldırmayacak kadar açıkken neden felsefe yapıp duruyoruz? Mr. Browning işte böyle esip savuruyordu New Cross'tan günde 2 posta. Divanına uzanmış mektupları okudu Miss Barrett. Ne kadar kolay olurdu boyun eğivermek. Ne kadar kolay olurdu senin sağduyulu görüşün benim için 100 spanyelden daha değerlidir demek. Yastıklarına gömülüp ben zayıf bir kadınım. Haktan hukuktan anlamam, benim yerime karar ver diye iç geçirmek. sadece fidyeyi ödemeyi reddetmesi yeterdi. Sadece Taylor'a ve cemiyetine karşı çıkması yeterdi. Ve eğer Flash öldürülecek olursa, eğer o korkunç kese kağıdı gelecek olursa ve açtığında içinden Flash'ın kafasıyla patileri çıkıverecek olursa, yanı başında Mr. Browning olacak, ona doğru olanı yaptığı ve saygısını kazandığını söyleyecekti. Ama Miss Barrett kararından geri döndürülemezdi. Miss Barrett aldı kalemi eline ve Robert Browning'e karşı çıktı. Her şey iyi hoş, John Donne'dan alıntılar yapmak, Gregory olayını anmak, Mr. Taylor'a yazılacak ateşli cevaplar uydurmak, Taylor kendisine el kaldırsaydı o da aynını yapardı ya da Gregory dil uzatsaydı, hele bir yapsınlardı da. Ama haydutlar Miss Barrett'ı kaçırıp götürselerdi, Mr. Browning ne yapardı acaba? Ellerinde olan kendisi olsaydı, kendisinin kulaklarını kesip postayla New Kuras'a yollama tehdidinde bulunsalardı, Mr. Browning ne yaparsa yapsın kararını vermişti. Flash çaresizdi. Sorumluluğu Flash'a karşıydı. Peki Flash, beni onca sadakatle seven zavallı Flash, Mr. Taylor'ın bir tek günahı uğruna o masumu feda etmeye hakkım var mı? Mr. Browning ne derse desin, Flash'ı kurtaracaktı. Onu almak için Whitechapel canavarının ağzına girecek de olsa, Mr. Browning bunu yaptığı için onu hor görecek de olsa. Böylelikle cumartesi günü önündeki masanın üzerinde Mr. Browning'in mektubu giyinmeye başladı Miss Barrett. Onun şu satırlarını okudu. Bir şey daha, bütün bunları dünyanın bütün kocalarının, babalarının, ağabeylerinin ve genel olarak zorbalarının iğrenç politikalarına karşı çıkmak için de yazıyorum. Demek ki Whitechapel'a gidecek olursa Robert Browning'e karşı ve babalardan, ağabeylerden ve genel olarak zorbalardan yana tavır alıyordu. Gene de giyinmeyi sürdürdü. Ahırların orada bir köpek uluyordu, bağlanmıştı, zalim adamların elinde çaresizdi. Sanki uluması arasında şöyle ağlıyordu. Flash'ı unutma. Ayakkabılarını, pelerinini giydi, şapkasını taktı. Mr. Browning'in mektubuna bir kere daha göz attı. Seninle evlenmek üzereyim cümlesini okudu. Köpek gene de uludu. Miss Barrett odasından çıktı ve aşağıya indi. Mary Barrett onu aşağıda karşıladı ve bana sorarsan onların tehdidine boyun eğmekle soyulup öldürülmek arasında fark yok dedi. Miss Barrett, Wilson'a bir atlı araba çağırmasını söyledi. Tir tir titreyen fakat söz dinleyen Wilson bunu yerine getirdi. Atlı araba geldi. Miss Barrett, Wilson'a arabaya binmesini söyledi. Wilson, ölüme gittiğinden emin olmakla birlikte arabaya bindi. Miss Barrett, arabacıya Shoreditch, Manning Sokağı adresini verdi. Miss Barrett, kendisi de arabaya bindi ve yola koyuldular. Çok geçmeden yekpare cam pencereleri, maun kapıları ve bahçe parmaklıklarını geride bırakmışlardı. Miss Barrett'ın hiç tanımadığı, varlığını aklına bile getirmediği bir dünyadaydılar. İneklerin yatak odalarının altında toplaştığı, kırık pencereli odalarda bütün bir ailenin uyuduğu bir dünyadaydılar. Suyun ancak haftada bir kere aktığı, günah ve yoksulluğu doğuran bir dünyada. Saygın arabacıların tanımadığı bir bölgeye gelmişlerdi. Araba durdu. Arabacı bir birahaneden yol sordu. 2-3 adam dışarı çıktılar. Ha, Mr. Taylor'ı bulmak istiyorsunuz herhalde. Bu esrarengiz dünyada iki hanımı taşıyan bir atlı araba ancak tek bir görevi yerine getiriyor olabilirdi ve bu görevin ne olduğu da belliydi. Her şey son derece karanlıktı. Adamlardan biri koşarak bir eve girdi ve Mr. Taylor evde yok. Aşağı inmez miydiniz acaba diyerek dışarı çıktı. Wilson dehşet içinde kulağıma fısıldayarak sakın ha böyle bir şey yapmamam için yalvardı. Bir dolu erkek ve oğlan çocuğu arabanın çevresine doluştular. Adam peki Mrs. Taylor'ı görmek isteyip istemediğimi sordu. Miss Barrett'ın Mrs. Taylor'ı görmeye hiç niyeti yoktu. Demeye kalmadan evden dev gibi şişman bir kadın çıktı. Ömrü boyunca vicdanını uyutmaya yetecek kadar şişman. Ve Miss Barrett'a kocasının evde olmadığını söyledi. Belki bir iki dakika içinde gelirdi, belki de bir iki saat içinde. Çıkıp beklemek istemez miydim? Wilson, Miss Barrett'ın elbisesini çekiştirdi. Düşün, o kadının evinde beklemek. Etrafına erkeklerle oğlanların abandığı şu arabada oturmak yeterince kötüydü zaten. Bu yüzden Miss Barrett dev haydut kadınla arabadan inmeden konuştu. Köpeği Mr. Taylor'da dedi. Mr. Taylor köpeğini geri vereceğine söz vermişti. Mr. Taylor köpeğini hemen bugün kesin olarak Wimpole Street'e geri getirebilir miydi? Aa tabii mutlaka dedi şişko kadın gülümsemelerinin en kibarıyla. Zannınca Taylor da tam tamına bu işle meşgul olmak için dışarı çıkmıştı. Bu arada başını çok zarif hareketlerle sağa sola yatırıyordu. Araba manevra yaptı ve Shoreditch Manning sokağından ayrıldı. Wilson'a kalırsa canlarını zor kurtarmışlardı. Miss Barrett de korkmuştu. Çetenin burada çok güçlü olduğu gün gibi ortada. Cemiyet, The Fancy köklerini iyice derine salmış diye yazdı. Zihni düşüncelerle dolup taşıyordu, gözlerinin önü resimlerle doluydu. Demek ki Wimpole sokağının öteki yakasında olup bitenler bunlardı. O evler, o yüzler. Birahanenin önünde, atlı arabanın içinde otururken, Wimpole sokağındaki evin arka odasında yatarak geçirdiği 5 yılda gördüklerinden çok daha fazlasını görmüştü. O adamların yüzleri diye haykırıyordu. O yüzler göz bebeklerine kazılmıştı. O yüzler imgelemini tanrısal mermer varlıkların, kitap rafların üzerinde duran büstlerin başaramadığı kadar harekete geçirmişti. Orada kendisi gibi kadınlar yaşıyordu. O divanına uzanmış yatarken onlar orada öyle yaşıyorlardı. Fakat şimdi araba gene 4 katlı evlerin arasında sallana sallana yol alıyordu. İki yanında o bildik kapılarla pencereler, sivri kiremit çatılar, pirinç kapı tokmakları, düzgün perdeler. İşte Wimpole sokağı 50 numaraya gelmişlerdi. Wilson fırladı indi arabadan. Yeniden selamette olmaktan dolayı ne kadar sevinçli olduğunu tahmin edebilirsiniz. Oysa Miss Barrett belki bir an duraladı. Gözünün önünde hala o adamların suratları vardı.